Evrenden Torpilim Var, Aykut Oğut, Dharma Yayınları 2. Basım Mart 2009. Bu kitap 263 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Mayıs 2009. Okuyan Deniz Evren. Siz hiç 150 kilo oldunuz mu? Sizin hiç yabancı bir ülkede bavulunuzu kaybettiğiniz, sabahları mısır gevreğine bira döküp hayatta kalırken günlerce tek kelime bile konuşmadığınız, dayak yedikten sonra girdiğiniz komadan bir gözünüzü kaybetmiş olarak çıkıp tekrar parklara döndüğünüz, annenizi kaybettikten sonra hapiste yatarken babanızı kaybettiğiniz oldu mu? Benim oldu. Peki ya sonra o yabancı ülkenin dilinde şakır şakır konuşup, hatta seslendirme yönetmenliği bile yaptığınız, o ülkedeki filmlerde başrol oynadığınız, 70 kilo verip filinta gibi olduğunuz, yeni ve mutlu bir hayat kurduğunuz, elinize attığınız her işi altın yumurtlayan tavuğa çevirdiğiniz, her saniyenizi gülümseyerek geçirdiğiniz, hayatta istediğiniz her şeyi elde etmeye başladığınız oldu mu? Benim oldu. Nasıl mı? Gelin anlatayım. Bu kitabı aslında yazar olmak istediğini öldükten sonra günlüklerini okurken öğrendiğim anneme ve her zaman her şeyin mümkün olabileceğini bana öğreten babama ithaf ediyorum. Her neredeyseniz. Sonsuz teşekkürler. Kişisel gelişimime katkıda bulunmuş o kadar çok insan var ki, onların hepsine burada tek tek teşekkür etmem mümkün değil. Ama bu kitabın oluşmasında emeği olan herkese gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bu kitapta sizlerle paylaştığım bilgileri bana öğreten ve hayata geçirmeme yardım eden hocalarım Darrell Rutherford ve Mike Dooley. Yıllar önce inatla beni Darrell'le tanıştırmak isteyen ve 6 aylık bir çabanın sonunda bunu beceren, dolayısıyla hayatımın değişmesine bana ilk adımı attıran Dar Dixon. Hayatıma sürpriz yumurtadan çıkan hediye gibi giren ve benim için bir anda aile halini alan Güliz Gümüş ve Namık Kemal Atalay. Kendine sevgi, yaptıklarına hayranlık duyduğum, hem tasarımcı hem de iş adamı olarak Türkiye'de ve Amerika'da son derece başarılı projelere imza atmış olan, kitabın kapağını tasarlayan ve arkadaşım demekten gurur duyduğum Emrah Yücel, bir seansımız sırasında bunları anlattıklarını mutlaka kitap haline getirmelisin diyen ve beni gaza getiren Gülbin Ege, çizimleriyle kitaba ayrı bir lezzet katan ve benim anlatmak istediklerimi çizimlerle daha iyi anlatan arkadaşım Kerem Hünal, sistemimi ilk geliştirmeye başladığımda kendisini bir kovay olarak kullanmama izin veren, o yüzden kafasını allak bullak ettiğim arkadaşım Zeynep Bilik, kitabı yazdıktan sonra oturup saatlerce satır satır benimle okuyan, kafamı şişiren, canımı sıkan, birçok devrik cümlemi düzelten Şemsettin Terlan, öğrendiğim birçok bilginin gerçekten ne demek olduklarını bana deyimlettiren, bulmacanın bütün eksik parçalarını yerine koymamda başrolü oynayan ve hayatımı değiştiren, benim böyle bir kitabı yazabileceğimi ilk tanıştığımız zamandan beri bilen ve destekleyen, yazarken de kendimi gecenin geç saatlerine kadar bilgisayarın başına kilitlememe hiç ses çıkarmayan, dostum, oyun arkadaşım, sevgilim, ortağım, hocam, en dikkatli eleştirmenim ve eşim Esra Bangoğlu Oğut'a, sonsuz teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Yazar hakkında. Merhabalar. Ben Aykut Oğut ve evet farkındayım. Genelde kitaplarda bulunan yazar hakkında kısmı sanki biri anlatıyormuş gibi yazılır. Ama ben sizinle sohbet ederek yazmayı tercih ettim. Okumakta olduğunuz kitapta hayatımdan alınma birçok örneğe yer verdiğim için yaşam öykümü burada çok kısa anlatıp geçeceğim. 1971 yılında İstanbul'da doğdum. Özbabam ben daha 3 aylıkken öldüğü için hiç tanışma fırsatım olmadı. Annem ben 14 yaşındayken dünya tatlısı bir adamla tekrar evlendi ve bir üvey babam oldu. Ben lisedeyken son derece gereksiz bir şekilde Ankara'ya taşındık. Lise sona gelince hayalim olan mimarlık ya da elektronik mühendisliği için yeterince dershaneye gitmediğim ortaya çıktı. Beni aptal sanmalarını istemediğim için annemlere gerçeği söyledim. Yani üniversiteye hazırlık kursu paralarını özel bilardo derslerine verdiğimi. O noktada çok iyi bilardo oynuyor olmam annemin sinirini azaltmadı. Ama gerçekten çok iyi oynuyordum. Sınavı kazanamayacağımı anlayınca ani bir manevra yapıp konservatuar tiyatro bölümüne girmek istedim. Bizimkiler torpille Kıbrıs'taki bir okulda yer ayarlamaya çalışırken ben tiyatro sınavlarına hazırlanmaya başladım. çok iddialı girdim ve çok iddialı bir şekilde kazanamadım. Kazanamadığımın ertesi günü o zamanın bölüm başkanı olan Sayın Hocam Cüneyt Gökçer'in kapısını çaldım ve benim kadar yetenekli biri neden bu sınavı kazanamadı dedim. Kendisi de bana çok kilolusun canım ondan dedi. Bu arada söylemeyi unuttum. O sıralarda yaklaşık 150 kiloydum. O yaz tam 30 kilo verdim ve kış vakti gelip de okul açıldığında tekrar Cüneyt Hocam'ın kapısını çaldım. Hocam ben bütün bir yıl boyunca derslerinize girmek istiyorum dedim. O anki ifadesini görmeliydiniz. Cüneyt Hocam'ın derslerine misafir öğrenci olarak girmeye başladım. Ardından bütün hocalarla tek tek konuştum ve hepsinin derslerine girmeye başladım. Bir süre sonra o yıl sınavı kazanmış öğrencilerden daha fazla ders almaya başlamıştım bile. Neyse, zar zor geçen 2 yıldan sonra 1990 yılında Ankara Üniversitesi'nin oyunculuk bölümüne kapağı attım. Okulda öğrencilik yaparken aynı anda piyasada kendime bir yer edinme çabası içinde seslendirme yapmaktan, dizilerde oynamaktan okulu ancak 7 yılda bitirebildim. Bugün karşılaştığım oyuncuların büyük bir kısmına o benim sınıf arkadaşım dediğim zaman insanlar çok şaşırıyor. Kolay mı 7 senede 7 ayrı sınıf mezun ettim. 1995 yılında annemi kaybettim. Diyebilirim ki annem benim hayattaki en yakın arkadaşımdı. En yakın arkadaşımı, dostumu, annemi aynı anda kaybetmek hiç de kolay olmadı. Annemin ölümünden sonra o zamanlar adını koyamadığım garip bir değişim başladı bende. Son derece rahat bir hayatım olmasına rağmen bir şeyler beni rahatsız etmeye başladı. Bir anda elimde var olan şeyler artık beni tatmin etmemeye başladı ve ani bir kararla beni bekleyen şeyleri, kariyer, evlilik, daha lüks bir hayat vesaire bırakıp Amerika'ya yerleşmeye karar verdim. Karar verdiğim günden Amerika'ya gitmek üzere uçağa binmem tam 13 ayım aldı. Size bu yolculuğun hikayesini bütün detaylarıyla kitabın içinde anlatacağım. Şimdilik tek söyleyebileceğim şu. Ağustoslardan 1 Ağustos arabamla sokaklarda ben Amerika'ya yerleşiyorum nidaları atarak dolaşırken 3 Eylül günü Florida eyaletinin küçük bir kasabasında mobil benzin istasyonunda tuvaletleri temizlemek üzere işe başladım. Cebimde 5 kuruş para yoktu ve İngilizce bilmiyordum. www.gulumse-odaklan-değiştir.com www.ikioğut.com www.airaktaun.com Bu kitabı nasıl kullanabilirsiniz? Bu kitabı yazmaya karar verdiğimde nasıl bir yol takip etmem gerektiği hakkında pek bir fikrim yoktu. Yıllardır birlikte çalıştığım hocalarım, kendi deneyimlerim ve yaşam koçluğu yaptığım insanlardan öğrendiğim bir şey var. Hayatı tek bir formüle koyup herkese uygulamak mümkün değil. Bir kitap yazıp sizden sonra gelen bütün nesillerin aynı öğretileri kelimesi kelimesine tam olarak anlamadan, yaşadıkları zamanları bilmeden okunmasını ve böyle bir kitaptan faydalanılmasını beklemek bir yazar olarak yapılabilecek en büyük hata olur. Herkesin kendine özgü bir hikayesi var ve bugün içinde bulunduğunuz her durum, iyi ya da kötü, tamamen sizin yaratımınız. Bir yazar, hoca, usta, artık ne isim verirseniz verin, rahat koltuğunda oturup sizi tanımadan, sohbet edip sizi dinlemeden, sizin geçmişinizi anlamadan size bir kitap aracılığıyla hayatınızı nasıl yaşayacağınızı söyleyemez. Bu tip yazılan kitaplar ve öğretiler aynen şöyle işler. Hiç bilmediğiniz bir şehre tatile çıktığınızı düşünün. Elinizde şehrin haritası var ama biraz garip. Haritada her sokak, her cadde, her detay basılı olması gerektiği halde sadece haritayı yapan kişinin beğendiği sokaklar, caddeler ve detaylar var. Siz şehri gönlünüzce gezmek ve kendi keşiflerinizi yapmak, beğendiğiniz ve beğenmediğiniz sokaklara gitmeye kendiniz karar vermek istiyorsunuz ama elinizdeki harita size "Yok yok, ben daha önce oraya gittim biliyorum. Orası senin için iyi bir yer değil. Ben sana senin için neyin iyi, neyin kötü olduğunu söylerim." diyor. Ne yaparsınız böyle bir haritayı? Doğru, çöpe atarsınız. Şu anda okumakta olduğunuz kitap size hayatınızı nasıl yaşayacağınızı anlatmak için hazırlanmadı. Size kurallar vererek bunları takip ettiğiniz takdirde hayatınızın güzelleşeceğine dair bir garanti de vermiyor. Zaten hiçbir kitap, hiçbir workshop bunu veremez. Benim tek amacım çok basit olan evrensel dilin ne olduğunu size anlatmak. Dili istediğiniz gibi kullanmak size ait. Aynen yabancı dili öğrenmek gibi. Öğrendiğiniz dille şiirler yazıp insanların gönüllerini fethedebilirsiniz. Küfür edip dayak yiyebilirsiniz. Biriyle sohbet edip yüzünde güzel bir gülümseme bırakabilirsiniz. İlk bölümde size kısaca evrenin nasıl işlediğinden bahsedeceğim. Bunu yaparken elimden geldiğince ayrıntılı anlatmaya çalıştım. İkinci bölümde karşınıza çıkabilecek bazı durumlar için sizi hazırlamak istiyorum. Üçüncü bölümde ise herkesin gündelik hayatında başına dert olan istemek temasına değiniyorum. İstemek nedir, ne değildir ve aslında ne istediğimizin farkında mıyız? Başlıklarını açacağız. Dördüncü bölüm tamamen örneklere dayanıyor. Kendi hayatınızı, kendi bilincinizle nasıl yönlendirebileceğinizi görme fırsatınız olacak. Beşinci bölüm egzersizlerden oluşuyor. Kendinize bir yol çizdikten sonra yol boyunca işinize yarayabilecek bazı yöntemleri inceleyeceğiz. Bitiş bölümünde ise benim sizinle paylaşmak istediğim bazı görüşlerim var. Elinize bir harita aldığınızda farkında olmanız gereken bazı noktaları anlatmak istedim. Kitaba başlarken şunları aklınızdan sakın çıkartmayın. 1. Hayatta size bir şey öğretebilecek en iyi hoca, bana ihtiyacın yok ama o kadar istiyorsan gel çayımı iç diyen hocadır. 2. İşinize en çok yarayacak kitap, aslında bu kitaba bir kereden fazla ihtiyacınız yok diyen kitaptır. 3. Size kafanız her karıştığında en doğru cevabı verebilecek kişi, her sabah aynaya baktığınızda gördüğünüz kişidir. Umarım bu kitabı bir öğreti kitabı olarak değil, bir hatırlatma notu olarak değerlendirir ve bitirdikten sonra da kitaplarınıza süs olsun diye koyup yıllarca bir daha okuma ihtiyacı duymazsınız. 1. Bölüm. Tanıştırayım. Okuyucu, bu evren. Evren, bu da okuyucu. Hayatın amacı nedir? Şimdi kötü haberler. İnsanoğlu binlerce yıldır hayatın amacı nedir sorusuna cevap vermeye çalıştı durdu. Filozoflar yıllar süren uğraşlar sonucu bu konularla ilgili kitaplar yazdılar. Biz de sürekli bu kitapları okuyup onların yazdıklarını anlamaya çalıştık. Bu soruya verdikleri cevabın hala çok net anlaşılamamış olmasının nedeni son derece basit. Her zaman karmaşık ve herkes tarafından algılanamayacak cevaplar peşine koştuk durduk. İnsanoğlu olarak sürekli basit kavramından uzak durduk. Sadece uzak durmakla kalmadık, bir de basit olan her şeyi aşağılamaya başladık. O kadar ki basit kelimesi dilimize negatif bir kelime olarak yerleşti ve kaldı. Basit kadın, basit soru, basit ilişki, basit hesaplar vesaire. Karmaşık olan bir şey yaratmak ve bunu anlayan biri olmak bizim için son derece önemli bir olgu haline geldi. Düşünsenize, filozoflardan bir tanesiyle aranızda şöyle bir konuşma geçse, hayatın amacı nedir sayın hocam? Deneyimlemek ve keyif almak. Olur mu canım? Bu kadar basit olamaz. Peki ya başka? O kadar. Sadece deneyimlemek ve bundan keyif almak. Yapma etme hocam, mutlaka daha başka bir şeyler olmalı. Yok ama herhalde bu filozofun yanından çıkınca size konuşmanın nasıl geçtiğini soran arkadaşınıza şöyle bir cevap verirdiniz. Bu herif hiçbir bok bilmiyor. Bırak Allah aşkına. İşte size vermek üzere olduğum kötü haber bu. Para verip aldığınız ve vakit ayırıp okumaya başladığınız bu kitabın size söyleyeceği ilk cümle, hayatın tek amacı deneyimlemek ve keyif almaktır. Şu an birçoğunuzun gülümseyerek onayladığını görebiliyorum. Bazıları herhalde bu satırları okumuyor bile. Çünkü kitap çoktan çöp kutusunu boylamış durumda. Bir kısmınız da tam olarak ne demek istediğimi anlamamış olabilir. Olsun, zaten tek amacım size yukarıdaki büyük harflerle yazdığım tek cümlenin ne demek olduğunu bütün bir kitap boyunca anlatmak. Yıllar önce çok sevdiğim hocam Mike Dooley, Lost, Kayıp isimli bir kitap yazdı. Bir başucu kitabı olarak yazılan bu eserde hocam, evrenin amacını bir hikaye olarak anlatıyordu. Hikaye o kadar hoşuma gitti ki, yıllar önce okumama rağmen hala aklımda. Size hikayenin bir kısmını kendi cümlelerimle aktarmaya çalışacağım. Tanrı evreni yarattıktan sonra son derece mutlu bir şekilde yaratımını seyrediyordu. Sonsuz bir boşluk, uçsuz bucaksız bir evren. İstediği zaman istediği yerde olabilir, istediği gibi evreni küçültüp büyütebilirdi. Zaman denilen kavramı da henüz yaratmamış olduğu için sonsuzdan gelip sonsuza gidiyordu. Derken bir gün bunun ne kadar sıkıcı olduğunu fark etti ve biraz daha değişik şartlar yaratmak istedi. Kendi gücünü, yaratıcı gücünü tekrar tekrar fark edebilmesi bu oyunu daha keyifli bir hale getirecekti. Sakın şaşırmayın. Bilgisayar oyunu oynarken yaptığımız hiç de bundan farklı bir şey değil. Bir bölümü bitirip hemen daha zor olan diğerini atlamak oyunu en keyifli kılan şeydir. Şimdi bu mirası nereden aldığımızı anladınız mı? Oyunu daha keyifli bir hale getirebilmek için kendi kendine ilk yarattığı engel gezegenler oldu. Böylece koca boşluk içinde ilk defa madde var olmuştu. Yani mekan yaratıldı, boyutlar oluşmaya başladı. Büyük bir zevkle yarattığı gezegenlere bakmaya devam ederken bir şeyi fark etti. Bu gezegenlerin üzerinde olmanın nasıl bir duygu olduğunu bilmiyordu. Yukarı yıldızlara bakmanın, nefes almanın, zamanla var olmanın ne olduğunu hala deneyimlememişti. Gezegenlerin üzerinde var olabilecek canlıları yaratmaya başladı. Ama bir eksik vardı. Hala sadece dışarıdan bakan bir gözlemciydi. Kendini yarattığı her canlı varlığın içine yerleştirdi. İşte bu arada yaşam denilen deneyimi tam olarak anlayabilmek için küçücük bir değişiklik yaptı. Her doğan canlının içine kendini yerleştirdi ama onların bunu unutmasını sağladı. Böylece Tanrı olarak Tanrı olduğunu bilmeden hayatı birebir deneyimleme fırsatını yaratmış oldu. Yarattığı canlıların aslında neden yapılmış olduklarını unutmalarını sağladı ama aynı zamanda bu canlıların tekrar ne olduklarını hatırlayabilmelerine de izin verdi. İlk olarak bütün güçlerini içimize yerleştirdi. İkinci olarak da elimize bize bu yolculukta yardımcı olabilecek en güzel haritayı verdi. Duygularımız. Bunu size çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Hiç acele etmeyin. İşte bugün Tanrı var olmanın, yaşamanın, zaman ve mekan gibi engellerle birlikte yoğrulmanın ne demek olduğunu bizim sayemizde deneyimliyor. Biz ağlarken ağlamayı, gülerken gülmeyi, nefret ederken nefret etmeyi, uyurken uyumayı birlikte deneyimliyor. Kafanızda şöyle bir soru canlandıysa hiç şaşırmam. Ne yani? O zaman tek yapmamız gereken ot gibi yaşamak mı? Sırf Tanrı bunları deneyimleyecek diye. En azından ben bunu ilk duyduğumda bu soruyu sormuştum. Öncelikle şunu anlamanız lazım. Ot gibi yaşamak diye bir şey yoktur. Yaşadığınız her an bir şeyi deneyimlemektesiniz. Ve her gün ot gibi aynı şeyleri yapsanız bile hepsi yeni bir deneyimdir. Her biri bir öncekinden ve bir sonrakinden farklıdır. Her anınızda yaşadığınız olayları iki şekilde deneyimleyebilirsiniz. Ya Tanrı'nın içinizde olduğunu ve sizin onunla aynı güçlere sahip olduğunu bilerek ya da bir ot gibi yaşadığınızı Tanrı'nın ta yukarılarda bir yerlerde uzaktan sizi seyrettiğini düşünerek. Gülümsediğiniz, zevkten dört köşe olduğunuz, umutla geleceğe baktığınız, sevgiyle birine sarıldığınız, yüreğinizin pırpır ettiği her an Tanrı'nın içinizde olduğunu bildiğiniz anlardır. Depresyona girdiğiniz, yoksul olduğunuz, mutsuzluktan kendinizi öldürecek gibi hissettiğiniz her ansa Tanrı'nın uzaklarda bir yerlerde olduğunu sandığınız anlardır. Hani aradığınız o komplike hayat amacı var ya, işte şimdi size onu hemen vereyim. Hadi bakalım, sadece 3 gününüzü Tanrı'nın birebir içinizde olduğunu ve sizin tanrısal güçleriniz olduğunu yaşayarak geçirin. Yani sürekli gülümseyen bir ifade, herkese sevgiyle bakan bir insan, işleri hep yolunda olan biri olarak yaşayın. Tanrı olmayı deneyimleyin. Bakalım becerebiliyor musunuz? İnanın bana, aslında çok basit ve çok komplike. Ben yıllar önce hayat amacı olarak 3 gün boyunca Tanrı'yı her an içimde hissederek yaşamayı seçtim. Hala üzerinde çalışıyorum. Hiç merak etmeyin. Bu satırlarda anlatmak istediklerimi size defalarca, tekrar tekrar, örnekler vererek anlatacağım. Dedim ya, eninde sonunda bu koca kitabın amacı size son derece basit bir cümleyi anlatabilmek. Hayatın tek amacı deneyimlemek ve keyif almaktır. Evren nasıl çalışır? Nereye gitti bu uzaktan kumanda? Tanrı evreni yarattı, iyi güzel. Bizi de içine yerleştirdi, o da güzel. Peki bu evrenin içinde kendi başımıza yaşamamızı nasıl sürdüreceğiz? İsteklerimiz nasıl gerçekleşecek? Tanrı'yla nasıl konuşacağız? Gelişimimizi nasıl sağlayacağız? Evrenin mükemmel bir sistem olduğunu düşünürsek bu sistem nasıl çalışır? Bir süre öncesine kadar bu konu sadece filozofların ilgilendiği ve bilim adamları tarafından ciddiye bile alınmayan bir durumdayken Son yıllarda artık kuantum fizikçilerinin bile bilimsel yönlerden incelemeye başladığı bir hale büründü. Bu bölümde bahsedeceğim konular yeni çağın kuantum fizikçileri tarafından ele alınmış ve doğruluğu hayretle izlenmiştir. Burada size bilimsel bir takım veriler verip canınızı sıkmayacağım. Ama bir iki tane kuantum fiziği kitabı okumanızı hararetle tavsiye ediyorum. Bir an için üzerinde bulunduğumuz dünyanın bir saniyede yaşadığı hareketi gözünüzün önüne getirin. İstanbul'un göbeğinde yaşanan trafiği, borsadaki hareketliliği, dünyanın başka bir tarafında olan trafik kazasını, yeni doğan bir bebeği, ölen birini, yere düşen bir bardağı, gülümseyen bir insanı, hepsini gözünüzün önüne getirin. Bütün bunlar bir kaos gibi görünse bile aslında mükemmel çalışan bir makinenin parçaları olmaktan başka bir şey değil. Hiç kendinize şu soruyu sordunuz mu? Nasıl oluyor da Tanrı herkesi aynı anda duyabiliyor? Eğer herkesi aynı anda duyabiliyorsa nasıl oluyor da yakarışların bir kısmına cevap veriyor, bir kısmına cevap vermiyor? Tanrı'nın herkesi, evrenin sadece bizim gezegenimizden ibaret olmadığını da düşünecek olursak, aynı anda duyması ve cevap vermesi bayağı zaman alıcı bir iş olurdu sanırım. Zaten en başında kendini içimize yerleştirip güçlerini bize aktarmış olması da bu dahiyane planın bir parçasıydı. Tanrı aslında her şeyi otomatik pilota bağladı. Bize düşen tek görev otomatik pilota gideceği rotayı söylemek. Biz istesek de istemesek de bu böyle çalışıyor. Geminin kaptanı olduğumuzu kabul eder ve gemiyi istediğimiz yere götürürüz ya da kaptanın biz olduğunu kabul etmez ve yine de gemiyi istediğimiz yere götürdüğümüzü bilmeksizin bunu yaparız. Şimdi elimizdeki verilere bir bakalım. Sınırlarını henüz hayal bile edemediğimiz bir evrende, yüz binlerce galaksiden bir tanesinin içinde bulunan, yüzlerce güneş sisteminden birinde, 8 gezegenden bir tanesinin üzerinde, 6 milyar civarında insanla birlikte yüzlerce değişik dil, binlerce değişik aksanla konuşup geçinip gidiyoruz. Bu kadar farklı ve kalabalıkken hepimiz için eşit şekilde işleyen bir evrenle iletişim sistemi kurmak gerekiyordu. Eğer bu ortak iletişim sistemi yalnızca konuştuğumuz dilden olursa bazı toplumlar diğerlerinden daha üstün olacaklardı. Eğer bu iletişim müzikle sağlansa bu sefer de müzisyenler daha avantajlı durumda olacaklardı. Ya da çeşitli kültürler arasında bulunan farklardan dolayı aynı müziği herkes beğenmiyor olacaktı. Eğer sadece yazıyla ya da işaretle sağlansa bu sefer de okuma yazma bilmeyenler ya da görme engelliler bu oyunu tam anlamıyla oynayamayacaklardı. Bir an için kitabı elinizden bırakın ve bütün dünya insanlarının evrenle iletişimde kullanabilecekleri ortak bir yöntem düşünmeye çalışın. 6 milyarın üzerinde insanın evrenle eşit şekilde iletişim kurmasının nasıl mümkün olabileceğini şöyle bir hayal etmeye çalışın. Yani siz Tanrı olsanız nasıl bir sistem geliştirirdiniz? Kitabı gerçekten bıraktığınızı ve düşündüğünüzü umuyorum. Siz nasıl çözümler buldunuz bilemiyorum. Bulduğunuz çözümler şu an var olan sistemden daha mı iyi onu da bilmiyorum. Ama eminim böyle mükemmel bir sistemi yaratmanın ne kadar zor olduğunu fark etmişsinizdir. Ben size Tanrı'nın bizi yaratırken bulduğu çözümü aktarmak istiyorum. Enerji. Evet, evrenle aramızdaki konuşma dilinin adı enerji. Evren bizim kelimelerimizi duymaz, yazdıklarımızı okumaz, düşüncelerimizi yorumlamaz. İstese de yapamaz mı? Yapar. Koskoca evren bu. Elbette yapar. Ancak size bu enerji denen meret aracılığıyla nasıl iletişim kurduğumuzu anlatmadan önce, kısaca eğer konuştuklarımız, düşündüklerimiz, yazdıklarımız aracılığıyla evrenle iletişim kurabilseydik ne olurdu onu göstereyim. Hayatınızda kaç kere birisi için "Ay Allah belanı versin, cehenneme kadar yolu var" dediğinizi bir düşünün. Ya da kendiniz için "Bir daha böyle söylersem iki gözüm kör olur inşallah" dediğinizi. Ya da çocukken ödev defterinize ödev yerine "Kardeşimi hiç sevmiyorum, onun gitmesini istiyorum" yazdığınızı düşünün. Ve bir an için söylediğiniz ya da yazdığınız her şeyin o anda gerçekleştiğini hayal edin. Hayatınız kabus gibi olurdu eminim. İnanın bana, sadece enerjiyle iletişim kuruyor olmamız bizim yararımıza. Kitabın ikinci kısmında evrenin nasıl çalıştığını çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi verdiğim şu diyagrama bir göz atıverin. Sahip olmama hali, ilk düşünceler, düşüncelerde netlik, evrenin göz kırpışları, evlere servis, sahip olma hali, negatif enerji, yaratım hep negatif, pozitif enerji, yaratım hep pozitif. Birinci ayrımın sonu sayfa 30.